Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Bazen tarih içinde karanlık ve anlatılmayan hikayelerle doludur. Gün yüzüne çıktıklarında ise geriye sadece hüzünlü ve ağır bir sessizlik kalır. Tarın Radyosu'ndan herkese selamlar. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık bölümlerinden biri olan Siyonist rejimin terör eylemlerinin nasıl gerçekleştiğine değinmek istiyoruz. Bu anlatım Ronen Bergman'ın aynı adlı kitabına dayanmaktadır. Bu eser, bin gizli ajan ve siyasi şahsiyetle yapılan röportajlar ile binlerce gizli belgenin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bergman, cesur kalemiyle dehşet verici bir istatistiğin perdesini aralıyor. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla suikast operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu rakama dünyada hiçbir ülke yaklaşamamıştır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet, işgalin ve umutsuzluğun ağır gölgesi altındaki bir toplum her geçen gün bir öncekinden daha zor nefes alıyor. Halk yorgun, protesto sesleri dağınık ve umutlar da sönmekte. İşte tam da böyle bir atmosferde aniden bir kıvılcım çakıyor. Yeni bir direniş dalgasını başlatan bir kıvılcım, intifada. Fakat Filistin halkı nasıl bu noktaya geldi? Uzun süredir işlerinde biriken bastırılmış öfke nasıl aniden sokaklara taştı ve yaygın bir harekete dönüştü? Öte yandan İsrail de boş durmuyordu. Planları ve programları vardı. Bu hareketin önderlerini hedef alarak ortadan kaldırmaya yönelik tasarılar. Sadece intifadayı kontrol altına almak için değil, Filistin'in ve bölgenin tarihini değiştirmek için hazırlanmış tasarılar. Bugünkü sohbetimizde bu konulara değineceğiz. Filistinlilerin birinci intifadasının yani taş intifadasının kıvılcımları bir İsrail kamyonunun Kuzey Gazze şeridinde yer alan Beit Hanun kontrol noktasında birkaç Filistinli işçiyi ezip 4 kişiyi şehit etmesiyle çakıldı. Bergman, kitabında işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu intifadanın başlangıcından önce şöyle tasvir eder. İşgal altındaki topraklarda derin ekonomik sorunlar vardı. O, bu bölgelerde işsizlik oranının arttığını ve eğitimli kişiler için çok az iş imkanı olduğunu yazıyor. İşgal altındaki Filistin şehirleri dayanılmaz bir şekilde İsrail askerleriyle dolmuştur ve İsrail yetkililer şehir hizmetlerinin iyileştirilmesi için hiçbir etkili adım atmamaktadır. Bunun yanı sıra tarım kaynakları da İsrail'in elindedir ve Filistinlere ait topraklar gün be gün istimlak edilmektedir. Bu eylemler yalnızca Filistinlilerin günlük yaşamını da etkilemekte kalmaz. Aynı zamanda uluslararası hukukun açık ihlali anlamına gelir. Şunu söylemek gerekir ki bu sömürgecilik içinde iki tür yeni yerleşimci bulunmaktadır. Biri aşırı ideolojilerden etkilenerek Büyük İsrail kurma hayali ile hareket edenler, diğeri ise sadece daha iyi bir yaşam ve ucuz konut fırsatını da arayanlardır. Bergman'ın vurgulamak istediği nokta şudur. Birinci intifada başlamadan evvel Filistin bir barut fıçısına dönmüştü. O, 4 Ekim 1987'de meydana gelen bir olaya değinir. 5 Filistin İslami Cihat üyesi hapisten kaçtı ve onları yakalama girişimi çatışmalara yol açtı. Bu çatışmalar onların şehit olması ile sonuçlandı. Bu şehitlerin cenaze töreni fırtınalı bir protestoya dönüştü ve bu olay intifadanın başlamasına neden olan ilk kıvılcımdı. Ardından 8 Aralık 1987'de İsrail askeri araçlarının Filistinli işçilerle çarpışması ve 4 kişinin şehit edilmesiyle gerilim daha da alevlendi ve bu kişilerin cenaze töreni büyük bir protesto gösterisine de dönüştü. İntifadanın başlamasıyla birlikte Filistinliler işgalci İsrail güçlerinden askeri araçlarına taş fırlatmaya başladılar ve İsrail'in yanıtı halkı kurşunla vurarak öldürmek oldu. Bergman, bu süreçte Shin Bet, İsrail ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin içine düştü, şaşkınlık ve kafa karışıklığına işaret ediyor. İsrail'in uluslararası imajı da büyük zarar gördü ve Filistinliler dünya kamuoyunun gözünde basit ama etkili araçlarla Siyonistlere karşı direnen kahramanlara dönüştüler. İntifadanın başlaması ile İsrail, Ebu Cehal suikastını planlama gibi gerilim artırıcı eylemlere yöneldi. Ebu Cehal suikastı konusu İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tekrar gündeme geldi. Bu mesele başlangıçta bazı karşı çıkışlarla karşılandı. Ancak Likud üyelerinden Moshe Nisim, dönemin başbakanı Isaac Rabin'in fikrini değiştirmeyi başardı ve bunun sonucunda oylama tekrar yapıldı. Bu sefer Ebu Cehad'ın suikastına destek veren oyların sayısı arttı. Siyonistler Ebu Cehad'ın Tunus'taki evinin suikast operasyonu için ideal bir yer olduğuna inanıyorlardı. Şimdiye dek Lübnan, Suriye ve Avrupa'da bu tür operasyonlar gerçekleştirmişlerdi. Ancak Tunus'ta herhangi bir operasyon gerçekleştirmemişlerdi. Bu yüzden Ebu Cehad evinde kendini güvende hissediyordu. Ebu Cehad'a suikast planı birkaç yıl boyunca Sezariye adlı Mossad bünyesindeki özel bir birim tarafından denetlenmiş ve planlanmıştı. Evi dikkatle izleniyordu ve telefon hatları da dinleniyordu. Aman teşkilatının subaylarından biri Odet Raz yaptığı incelemelerde Ebu Cehad'a özel bir saygı duymuş ve onu aile odaklı yüksek liderlik anlayışına sahip bir adam olarak değerlendirmişti. Suikast operasyonunun başkomutanı, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yardımcısı olan Ehud Barak idi. Bu aşamada fırsattan yararlanarak aynı anda Ebu Cihat ve özellikle Mahmud Abbas'ı ortadan kaldırmayı denedi. Fakat bu plana Mossad ve Aman karşı çıktı ve Mahmud Abbas'ın hayatı kurtarıldı. 14 Nisan 1988'de Sezarye biriminden 6 operasyonlu güç Avrupa'dan 4 uçuşla Tunus'a giriş yaptı. Bu operasyon için birkaç füze taşıyan bot ve büyük bir gemi Tunus'a doğru yola çıktı. Büyük gemi sivil görünümlüydü ve içinde bir sorun çıkması durumunda yardım sağlayabilmesi için bir helikopter taşıyordu. 16 Nisan günü İsrail'in terör timi sivil kişiler gibi görünen, aralarında hem erkeklerin hem de kadın kılığında erkeklerin bulunduğu bir şekilde Ebu Cihat'ın evine saldırdı. Ebu Cihat onların varlığını fark ettiğinde silahını aldı. Ancak Siyonistler ona ateş ettiler ve onu eşinin gözleri önünde şehit ettiler. Bergman kitabında bu olaya değinerek şöyle yazıyor. Ebu Cihat'a 52 kurşun sıkıldı ve o, Golda Meir'in onun öldürülmesi için ilk talimatı verdiği zamandan 23 yıl sonra şehit edildi. Suikastın gerçekleştirildiği günün akşamında bir gazeteci, İshak Jamir'e bu eylem hakkında soru sordu ve o, kayıtsız bir şekilde cevap verdi. Suikasttan sonra İshak Rabin de bu suikast için oy kullandığı gerekçesiyle Moshe Nisim'e teşekkür etti ve bu tür eylemlerin halkın dikkatini onun üzerine çektiğini vurguladı. Bergman kitabında bu suikastın intifadayı yatıştırmadaki başarısızlığına da değiniyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliği zayıflarken, İşgal altındaki topraklarda halk direniş komiteleri güç kazandı ve İsrail bu suikast ile yalnızca hedefine ulaşamamakla kalmadı. Aynı zamanda bu eylem Siyonistler için ters sonuçlar da doğurdu. Kalk ve Önce Sen Öldür kitabının yazarı Ebu Cihat suikastı hakkında yıllar boyunca süren sessizliği de değinmiştir. Ancak 2012 yılında kitabını yazmakta olduğu sırada İsrail Ordu Sansür Kurumu'na karşı dava açmakla tehdit etti. Bu sansür kurumu ona suikastla ilgili bazı ayrıntıları Yediud Aharonut gazetesinde yayınlama izni vermişti. Ve nihayetinde suikastla ilişkin bazı ayrıntılar da medyaya sızdı.
...1986 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin merkez komutanı olan Ehud Barak, Genelkurmay Operasyon Komutanı Meir Dagan ile birlikte Duvdaban Kiraz isimli süper gizli bir birim kurdu. Bu birimin amacı Batı Şeria'daki Filistinli direnişçiler ve İsrail işgaline karşı olanlarla mücadele etmekti. Bu birim, Filistin halkının intifadasının başladığı dönemde operasyonel faaliyetlerine başladı ve üyeleri Arap görünümlü kimlikler benimseyerek Filistin topraklarının derinliklerinde vahşi suikast operasyonları yürütüyordu. Bu birimin yol açtığı can kayıplarına dair net rakamlar halen resmi olarak açıklanmış değildir. Bu güçler geride daha az iz bırakarak suikastları gerçekleştiriyor, operasyonun ardından hedefin öldüğünden emin olmak için ona birkaç kurşun daha sıkıyorlardı. Bu işleme ölümü kontrol etme adı veriliyordu. Bu suikastlardan biri Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir diğer komutanı olan Atıf Besisu'ya yönelikti. Mossad, Atıf Besisu'yu daha teşhis etti ve Paris'te kaldığı otelin önünde suikast düzenleyerek öldürdü. Bu suikast, CNN Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın öfkesine yol açtı ve Fransızlar tarafından Mossad'ın Paris'teki faaliyetlerini kısıtlamak için bazı tepkiler verildi. 1990'lı yılların ortalarında Mossad, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün mali kaynakları kötüye kullanmak istediğini düşünerek El Samet El İktisadi adlı bilgisayar ağını hackledi. Bu durum Fethi hareketi içinde güvensizlik oluşturdu. Aynı zamanda Yasir Arafat'ın Saddam Hüseyin'i destekleyen tutumu Arap ülkelerini ona karşı öfkelendirdi ve bu ülkeler ona ve örgüte yaptıkları mali yardımları kestiler. Bu şartın altında intifada hala devam etmekteydi ve en son siyasi gelişmeler güç dengelerinde köklü değişikliklere neden oldu. Bu bağlamda casusluk operasyonlarından birinde Mahmud Abbas'ın Ebu Mazen'in çalışma koltuğuna bir dinleme cihazı yerleştirildi. Altın Post isimli verilen bu operasyon İsrail rejimi için casusluk yapan satılmış Arap unsurlardan biri olan Adnan Yasin adlı kişi aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu durumun ortaya çıkması Mossad'ın İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü ile barış görüşmeleri yürüttüğünü fark etmesine de neden oldu. Üstelik Mossad bu süreçten haberdar edilmemişti. Uluslararası alanda Irak'ta da Mossad geniş çaplı faaliyetler yürütmekteydi. 1960'lı yıllardan itibaren İsrail, Irak'ta muhalif bir güç olarak Kürtlere desteklemeye başlamıştı. Kürtlerin Saddam Hüseyin'in öldürülmesi talebi, içine bomba yerleştirilmiş bir Kur'an gönderilmesi planına yol açtı. Ancak dönemin başbakanı Golda Meir bu operasyonu onaylamayı reddetti. Bu başarısızlıktan sonra Mossad diğer istihbarat kurumları ile birlikte Irak'ın nükleer programını sıralamak amacıyla gizli operasyonlara devam etti. Amaçları İsrail için ciddi bir tehdit oluşturabilecek her türlü nükleer silah geliştirmesini engellemekti. Irak'ın nükleer programını sürdürmesi ve bu ülkenin nükleer silaha ulaşma ihtimalinin varlığı nedeniyle Mossad daha sert önlemlere de yöneldi. Mossad yetkileri Irak'ın nükleer bilim insanlarını öldürmeye karar verdiler. Bu karar Saddam Hüseyin'in nükleer programını ilerletmek için üniversitelerden ve çeşitli bilim insanlarından faydalandığı bir dönemde alındı. Bu bilim insanlarından biri de Mısırlı bir bilim adamı Yahya el-Meşad'dı. 13 Haziran 1980 akşamı Mossad'ın operasyonel güçleri başına 3 darbe vurarak onu öldürdü. Cesedi 15 saat sonra otel güvenliği tarafından bulundu ve hızla bu cinayetin İsrail istihbarat servisleri tarafından gerçekleştirildi, anlaşıldı. Bu suikastan sonra Mossad faaliyetlerine devam etti ve Salman Rashid adlı Iraklı bir mühendisi Cenevre'deki bir eğitim sırasında zehirledi ve kısa süre sonra şüpheli bir şekilde öldü. Abdurrahman Resul isimli bir başka Iraklı kıdemli mühendis bir partide zehirlendi, ardından hayatını kaybetti. Bu operasyonlar Fransa topraklarında gerçekleştirilmişti ve İsrail bu cinayetlerin gizli tutulması için büyük çaba sarf etti. Bu ölümler sonrasında Irak'ın nükleer projesinde çalışan Fransız müteahhitler tehditlere maruz kaldılar ve bu tehditler onları Irak ile olan işbirliklerini de sürdürmekten alıkoydu. Bu tehditler bazı uzmanların istifasına yol açtı ve Irak'ın nükleer programındaki ilerlemeyi de yavaşlattı. Ancak buna rağmen Irak hala bilim insanlarının varlığını sürdürdü ve finansal kaynakları ve ekipmanları temin etmeye devam etti. Hatta Fransa'dan birkaç kilogram zenginleştirilmiş uranyum aldı. Bu koşullarda Mossad'ın başkanı İsa Kofi, hedeflenmiş suikastların etkisizliğini eleştirerek Menahem Begin'e Osirak nükleer tesislerini bombalama önerisinde bulundu. Bu bombalama sonunda gerçekleştirildi ve 10 Iraklı asker ve bir Fransız teknisyen hayatını kaybetti. Ronen Bergman dahil birçok analist bu bombalamayı bu tesisin faaliyetlerine son veren son darbe olarak değerlendirdi. Ancak aslında bu tesisler daha önce de zarar görmüş ve verimsiz hale gelmişti. Irak'ın nükleer programındaki bir diğer önemli şahsiyet, Kanadalı bilim insanı Gerald Ball idi. O, Saddam Hüseyin'le birlikte füze projelerini yürütüyordu ve 1990 yılının başlarında Mossad tarafından Brüksel'de suikasta uğradı. Onun öldükten sonra çekilen fotoğrafları hızla meslektaşlarına gönderildi ve bu onun şirketinin kapanmasına yol açtı. Bu önlemlere rağmen Saddam bölgedeki en önemli gelişmelere karşın nükleer projelerini sürdürmeye devam etti. Dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Barak bu projelerle bağlantılı olarak Saddam Hüseyin'i öldürme planları yaparak ve Saddam'a yönelik bir saldırı ekibi kurup bir kez daha istihbarat hareketleriyle onun sahneden kaldırmayı hedefledi. Sonunda Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırması onu uluslararası denetimlere tabi olmaya zorladı. Saddam'ın Mossad'dan gizli kalmayı başardı, faaliyetlere yürütmüş olması oldukça endişe vericiydi. Sadece birkaç yıl içinde nükleer silaha ulaşma noktasına gelmişti. Bu şartlar altında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Barak, Saddam'ı öldürme operasyonuna destek olabilecek özel bir ekip kurma talimatı verdi. Shamir ve Rabin, Barak'ı ikna etmeye çalıştı ve İsrail tarihinde ilk kez bir başka ülkenin cumhurbaşkanına karşı suikast gerçekleştirmesi için onay verdiler. Her ikisi de Barak'a bu operasyonun tasarımını ilerletmesi için gerekli izni verdiler. Bu plana göre Saddam'ın Tikrit'teki aile mezarlığında yakınlarından biri olan Hayrullah Talfah'ın cenazesinde hedef alınması planlanmıştı. Ancak Talfah'ın cenazesinin ertelenmesi üzerine Mossad, Saddam'ın üvey kardeşi olan ve Irak'ın Birleşmiş Milletler'deki elçisi Barzan el-Tikriti'yi öldürmeyi planladı. Suikast tatbikatları, mankenler ve gerçek oyuncular kullanılarak düzenli olarak gerçekleştiriliyordu. Ancak bu tatbikatlardan birinde sorumlu komutan yanlışlıkla hedefe roket fırlatma emri verdi. Roket fırlatıldıktan sonra mankenlerin aslında İsrailliler ve Barak'ın meslektaşları olduklarını fark etti. Roketler bölgeye isabet etti ve hemen büyük bir toprak ve kan dalgası oluştu. Bu kaza 5 askerin ölümüne ve o bölgede bulunan tüm kişilerin yaralanmasına yol açtı. Ancak olayın en ilginç yanı Saddam'ın rolünü oynayan adamın sadece yaralanmış olmasıdır. Bu felaket Saddam suikastı planlanan beklenmedik bir şekilde son bulmasına yol açtı. Bir süre sonra Barak'ın öngörülerine rağmen Saddam'ın çöl fırtınası harekatı ve Kuveyt'ten çıkışının ardından artık nükleer silah edinme çabası göstermediği ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, bugünkü sohbetimizde tarihin karanlık ve anlatılmamış hikayelerinden bahsettik. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bazen gerçekler siyasetin ve medyanın karanlık perdesinin arkasına gizleniyor. Ancak tarih bize gerçek ne kadar gizlenirse gizlensin, eninde sonunda gün yüzüne çıkacağını hatırlatıyor. Bu anlatılar sadece geçmişin acılarını belgelemekte kalmazken, aynı zamanda geleceği daha iyi anlamak ve tarihin hatalarından ders çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca edin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 21. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde tevhidden ve Allah-u Teala'yı tanıma yollarından söz ettik. Gerçekte Allah'ı tanımak için insanın karşısında birçok yol bulunuyor. Her insan bir nevi bu yollardan birini bulup Yüce Allah'ı tanımaya çalışıyor ve tanıyor. Genel olarak Allah'ı tanımak için var olan yolları üçe ayırmak mümkün. Bu yollardan biri tecrübedir. İnsan yaratılışın acayip durumlarını ve varlık alemine hakim olan düzeni gördükten sonra bu alemi yaratan ve tedbir eden ve düzene sokan akıllı ve bilge Allah'ı tanıyabilir. Yani bir nevi sonuçtan sebebe ulaşır. Bu yol, varlık alemi ve doğayı izlemekle mümkün olduğundan tecrübi yol olarak anılır. Doğal olarak bu yolu izlemek ve sonuca ulaşmak için bazı yöntemleri ve akli ilkeleri izlemeyi gerektirir. Geçen bölümlerde yaratılış aleminde var olan ve göze çarpan harikulade durumlardan yeteri kadar söz ettik.
Allah'ı tanımanın bir başka yolu fıtrat ve kalbe başvurmaktır. Yani İnsan bilinç altında ve her türlü akli istidlal veya tecrübeden bağımsız bir şekilde Yüce Allah'ı bulur. Sanki içinden bir ses ve batınında bir şuur onu varlık alemine doğru çeker. Son iki bölümde Allah'ı tanımak için bu yolun nasıl olduğunu da anlatmıştık. Yüce Allah'ı tanımanın bir başka yolu akıl ve akli istidlallerdir. Bu yöntemde insan bir dizi akli ilke ve yöntemi kullanarak Allah'ın varlığını ve bazı sıfatlara sahip olduğunu keşfeder. Kuşkusuz Allah'ı tanımak için kullanılan akli yollar insanın dini, imanının güçlenmesinde de etkili olur. Çünkü ne zaman insanın aklı ve düşüncesi bir hakikate erecek olursa, kalbi de bu hakikate doğru yönelir. Kuşkusuz Allah konusunda her türlü kuşkunun akli istidlallerle giderilmesi imanın korunmasında ve temellerinin sarsmasının engellenmesinde etkilidir.
İnsanın meraklı zihninin akli ve felsefi konulara yönelik merakını göz önünde bulunduran düşünürler ve filozofların varlık alemini ve Allah'ı tanıma meselesini akli istidlaller ve deliller yoluyla takip ederek önemli sonuçlara ulaştığı gözleniyor. Bugünkü sohbetimizde bu çerçevede Allah'ın varlığının ispatıyla ilgili bir başka delilden söz etmek istiyoruz. Aslında varlık aleminde var olan tüm mahluklar, atom zerreciğinden galaksilere, yıldızlara, bitkilere, hayvanlara ve insanlara kadar hepsinin bağımlı mahluklar olduğu anlaşılıyor. Yani bunların ortaya çıkışı başka etkenlere ve sebeplere bağlıdır ve bu etkenler ve sebepler var olmadığı müddetçe bunların varlığı gerçekleşmez. Bir başka tabirle bu mahluklar kendi varlıklarında bağımsız değildir ve bir dizi etkene ve sebebe muhtaçtır.
Varlık alemindeki mahluklar başka etkenlere ve sebeplere bağlı olduğundan bu mahluklar bir zaman var olduğu gibi bir zamanda var olmayabilir. Bunun anlamı bu mahlukların alemde ezelden var olmadıkları ve daha sonraları var olduklarıdır. Burada akla gelen soru, bağımlı olan bu mahlukların varlığını nerede buldukları ve hangi başlangıç noktasına bağımlı oldukları sorusudur. Örneğin bir bitkinin veya bir insanın ortaya çıkışında bir dizi maddi etken ve sebep söz konusudur. Peki ama acaba bu etkenler ve sebepler başlı başına başka etken ve sebeplere bağlı değil midir? Kuşkusuz öyledir ve onlar da başka etkenlere bağlıdır. Örneğin bir tohumun toprak içinde gelişmesi ve büyümesi güneş ışınları, su ve toprak içindeki minerallere bağlıdır ve bu etkenlerin varlığı bir bitkinin ortaya çıkışında zaruridir. Bu arada su, mineraller ve güneş ışınları da her biri ortaya çıkmak için başka etkenlere ve sebeplere bağlıdır. Yani bunlar da önce yoktur ve sonra var olmuştur.
Böylece varlık alemindeki tüm mahlukların her biri bir nevi başka etkenlere ve sebeplere bağlıdır ve hepsi muhtaç ve bağımlıdır. Peki ama acaba bu bağımlılık ve muhtaçlık zinciri sonsuza dek sürebilir mi? Yani acaba bu etkenler ve sebeplerin tümü bağımlı olarak zincir halkaları gibi sonsuza dek uzayabilir mi? Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü bu sebepler sonunda kendisi bağımlı ve muhtaç olmayan bir noktayla son bulması gerekir. Yani öyle bir varlık ki başka hiçbir etkene ve sebebe bağlı değildir ve varlığı kendi zatına dayanır. Eğer böyle olmazsa o zaman varlık aleminde mahlukların ortaya çıkış sebebinde kısır döngüye düşmüş oluruz.
Kur'an-ı Kerim müfessiri ve İslam aleminin büyük alemi Ayetullah Mekarem Şirazi bu meseleye açıklık getirmek üzere basit bir örnek sunuyor. Ayetullah Mekarem Şirazi şöyle diyor. Çocukların düşünce tarzına dikkatlice baktığımızda zihinleri türlü bilimsel ve karmaşık felsefi tartışmalara başlamadan fıtratlarının sağlam olduğunu görürüz ve bu yüzden çocuklar meraklı ruhları ve fıtratlarıyla genellikle babalarından çeşitli mahlukların ortaya çıkış sebebini sorar ve örneğin babasına "Siz benim babamsınız, o zaman sizin babanız kim?" diye sorar. Baba da "Benim babam falanca kişi" der. Çocuk onun babasının kim olduğunu sorar ve böylece sorularını sürdürür. Sonunda babası ona "Hepimizin babası Hazreti Adem'dir." Fakat çocuk yine tatmin olmaz ve onun babasının kim olduğunu sorar. Baba da bu kez "Onu Allah babasız yarattı" der. Çocuk yine ikna olmaz ve bu kez "Allah'ın babası kim?" diye sorar. Baba bu kez çocuğun pak fıtratını gözeterek Allah tüm mahlukları yaratandır ve onun varlığı kendisinden kaynaklanır. İşin ilginç tarafı şu ki çocuk burada ikna olur ve sorularını sonlandırır. Kuşkusuz eğer baba bu cevabı vermeseydi çocuğun ruhu tatmin olmazdı.
Genel bir değerlendirmede varlık aleminde tüm mahlukları hiçbir şeye bağımlı olmayan bağımsız bir varlığa muhtaç olduğu söylenebilir. Bu zat alemleri yaratan yegane Allah'tır. Ayetullah Mekarim Şirazi bu bağlamda şöyle diyor. Ne zaman şu etkenler ve sebepler dizisi bir noktada durursa ve oradan sonra başka sebep yoksa, yani o noktanın varlığı kendisinden kaynaklanıyorsa, ilahi bilginlerin Allah'ın varlığıyla ilgili iddiaları ispat edilmiş olur. Ancak eğer etkenler ve sebepler dizisi öylece devam ederek ve sabit bir noktaya ulaşmaz ve sonsuza dek sürecek olursa, o zaman insan kısır döngüye kapılmış demektir ki bu da insani sağlam akıl ve vicdanın şahadetine göre batıl bir düşüncedir.
Fransız ünlü filozof ve matematikçi Descartes bu konuda özel bir istidlal yöntemi izliyor ve şöyle diyor. Acaba benim varlığım bağımsız mıdır, bağımlı mıdır ve başka bir varlığa bağlı mıdır? Eğer varlığım bağımsızsa, yani kendimin yaratılmasına vesile olduysam, o zaman tüm iyilikleri ve kemalatı kendime verirdim ve artık içimde hiçbir ihtiyaç ve istek söz konusu olmazdı. Yani Tanrı olurdum. Öte yandan eğer ben kendi kendime varlık kazandırma gücüm olsaydı, onu sürdürebilecek güce de sahip olurdum. Oysa buna gücüm yetmiyor ve varlığımın devamı başkasına bağlıdır. Ve bu başkası kesinlikle Tanrı'dır ki varlığı kendi zatına kaimdir ve böyle olduğu için tüm kemaller onda bir arada bulunur.
Fransız filozof Descartes bu istidlal ile gerçekte kendi varlığının bağımsız olmadığı noktasından hareketle Allah'ın varlığını ispat etmek istiyor. Bir başka ifadeyle eğer varlık alemi bir varlığa tabi olduğunu kabul edecek olursak, bu varlığın ezeli ve ebedi olduğunu ve varlığı kendisinden kaynaklandığını ve varlık aleminde başkasına ihtiyacı olmadığını da kabul etmek zorundayız.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 9. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün kadınların eşlerine yönelik iyi muaşereti üzerinde durmak istiyoruz.
Geçen bölümde kocanın eşine karşı iyi muaşiretinden söz ettik. Kuşkusuz iyi muaşeret karşılıklı olduğu takdirde daha iyi sonuçlar elde edilir. Buna göre bugün kadın eşine karşı iyi muaşeretini irdelemek istiyoruz.
Aile sosyal bir kurumdur. Her sosyal kurumda ise işler işbirliği ve yardımlaşma ile ilerler ve bazı üyeler işbirliği yapmadığı takdirde o kurumun işleri aksar ve düzeni bozulur. İslam dininde evin genel yönetimi, erkeğin ve evin içindeki durumun yönetimi ve bu sevgi odağının sorumlu gözetimi kadınların üzerine düşen bir görevdir. Gerçekte kadının bu alanda seçkin konumu ve rolü onu ailenin temeli ve ekseni haline getirmiştir. İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beytinden İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kadın evinden ve eşinden sorumludur ve onları gözetler. Kadın evde doğru gözetimiyle daha samimi ve daha hoş bir ortam yaratarak sağlıklı ve neşeli ve başarılı bir yaşam zemini oluşturabilir. Çünkü gerçekte kadının sevgi ve şefkatiyle aile üyeleri huzura kavuşur ve kemale ermeleri mümkün olur.
İslam dini açısından ev işleri kadının esas görevler arasında yer almaz ve kadın evine hizmet etmekle yükümlü değildir ve ancak kendi istek ve iradesiyle bunu yapabilir ve eğer kocası onu bu işlere zorlamaya çalışırsa kadın yaptığı işin bedelini talep edebilir. Kuşkusuz ev işleri kadın tarafından yapılması evin daha iyi yönetilmesine ve çocukların yetiştirilmesine ve evin koca tarafından yönetilmesine katkısı olur. Nitekim kadının bu konuda işbirliği yapmaması aileyi bazı sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi büyük sabır ve çaba gerektiren bir iştir. Gerçekte analık görevi kadınların en güzel ve en kutsal görevidir ve ancak fedakar anneler bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilir.
Kuşkusuz evin erkeğinin ev işlerinde eşine yardımcı olması aile içinde sevgi ve samimiyet atmosferini geliştirmekte etkili olur. Bu çerçevede İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Bir gün Allah Resulü evimize geldi. O sırada Hazreti Fatıma yemek yapıyordu. Ben de ona yardım etmek için mercimekleri ayıklıyordum. Resulullah şöyle buyurdu. Rabbimin emri üzerine şimdi söylediklerimi duymuş ol. Ev işlerinde eşine yardım eden erkeğin sevabı bedenindeki saç tellerinin sayısı kadar ve tüm oruçlarını tuttuğu ve tüm gecelerini ibadetle geçirdiği bir yıl ibadet kadardır.
Her insan kendine özgü ahlaki özellikleri ve huyları vardır. Başarılı ve samimi bir yaşam için insan her türlü otoriter davranışlardan ve olur olmazlardan kaçınmak, bireysel ve kültürel ve ailevi farklılıklara saygı göstermek gerekir. Erkekler eşlerinin onlara güvenmelerine ihtiyacı vardır. Kocanın eşi tarafından kabul edilmesi erkekte özgüven duygusunu geliştirir ve bu da aile fertlerinin gelişmesine ve ilerlemesine zemin oluşturur. Sırdaşlık ve vefakarlık eşin benimsenme sırlarından biridir. Ve eğer kadın bu ilkelere uymazsa kocasının ona güvenmemesine sebebiyet verir ve bu da karı koca arasındaki sevgiyi olumsuz etkiler. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 187. ayetinde şöyle buyurur. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Bu ayette Yüce Allah karı kocanın birbirinin ziyneti olduğunu, birbirinin kusurlarını örttüğünü, birbirini koruduğunu ve günahlardan sakındırdığını buyurur. Dolayısıyla bu güzel tabir eşlerin birbirine ne denli yakın olduğunu gösterir ve ikisinin eşit olduğunu benzer tabirler kullanarak ortaya koyar.
Kadının aile ocağında en önemli sorumluluklarından biri sadakat ve eşine karşı dürüst olmaktır. Sadakat ve dürüstlük aile temelini güçlendiren en önemli etkendir ve karşılıklı güven duygusunu geliştirir ve karı kocanın birbirine karşı sevgilerini artırır. Kuşkusuz çoğu evliliklerde karı koca iki farklı aileden gelir ve genellikle kültürleri ve adetleri birbirinden farklıdır. Bu iki insan arasında uzlaşı sağlamak çaba ve fedakarlık gerektirir. Bu konuda kadın aile içinde dayanışmayı sağlama açısından daha önemli rol ifa eder. Belki bu yüzdendir ki evliyalarımız kadının kocasına karşı iyi davranmasını veya bir başka tabirle eşine iyi bakmasını cihat ibadetiyle bir tutmuştur. Yani gerçekte eşine karşı iyi davranan kadın, Allah yolunda cihat eden bir mücahit gibidir. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: kadının cihadı kocasına iyi bakmaktır.
Kadının kocasına karşı iyi muaşiretin bir başka mıstakı sevgidir. Gerçekte aile ocağı kalpten, dilden ve amelden kaynaklanan sevgiyle şekillenir. Kuşkusuz aile ocağının ayakta kalması da sevginin devam etmesine ve sürekliliğine bağlıdır. Aşk ve sevgi temeli üzerinde inşa edilen bir yaşam kalıcı olur. İmam Seccad aleyhisselam insanın eşine yönelik sevgi zaruretini şöyle beyan eder: eşinin hakkı Allah-u Teala'nın onu senin huzur kaynağın ve yoldaşın yaptığını bilmendir ve onun Allah-u Teala'nın sana verdiği bir nimet olduğunu bilmelisin. O zaman ona saygı göster ve onunla iyi davran ve gerçi senin onun üzerinde hakkın fazladır ama onun senin üzerindeki hakkı ona sevgiyle davranmandır.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksin alan sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor: sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle, eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı, artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak, ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç, İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Türk, Fars, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı turistik cazibelerini gezdik. Şimdi Fars eyaletine düzenlediğimiz seyahatimizin devamında eyaletin merkezi yani İran diyarının kültür başkenti Şiraz'a gitmek ve bu kentin tarihçesini gözden geçirirken kentte yer alan güzel tarihi eserleri tanıtmak istiyoruz sizlere.
Fars eyaletinin merkezi Şiraz, İran'ın güneybatısında ve denizden 1486 metre yüksekte ve Zagros Sıra Dağları'nın eteğinde ve başkent Tahran'dan 919 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şiraz, İran'ın en güzel kentlerinden biridir ve içinde barındırdığı değerli tarihi eserleri ve güzel doğal manzaraları yüzünden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındadır. Öyle ki hatta birçokları İran'ı Şiraz'ın adıyla tanır. Şiraz'ın nüfusu son nüfus sayımı sonuçlarına göre 1.7 milyon kadardır. Şiraz kenti yine aynı adı taşıyan Şiraz Ovası'nda yer alıyor. Şiraz Ovası yaklaşık 40 kilometre uzunluğu ve 10 kilometre eniyle dikdörtgen şeklindedir. Ovanın eğimi ise batıdan doğuya doğrudur ve çeşmeleri ve kanat adı verilen kuyuları da ovanın batısında bulunur. Ovanın doğusunda ise yaklaşık 200 kilometre karelik yüz ölçümüyle Maharlu Tuz Göleti yer alıyor. Ovayı kısmen yüksek dağlar çevreliyor.
Şiraz Ovası'nın iklimi ılıman ve mevsimleri de kısmen düzenlidir. Bu bölge eski zamanlardan beri önemli ve irtibatlı bir bölgedir ve Tahte Cemşit kalıntılarının arasında bulunan eski İlamiler dönemine ait kabilelerde de adı geçmektedir. Hahamenişiler döneminde Şiraz kenti bu hanedanın başkenti Şuş'tan Tahte Cemşit ve Pasargada uzanan karayolunun üzerindeydi ve Sasaniler döneminde Bişapur ve diğer bazı önemli kentlere uzanan karayolları da Şiraz Ovası'ndan geçiyordu. Kuşkusuz bu denli güzel iklimi ve verimli toprakları ve stratejik konumu olan bir yöre her zaman yörede kurulan devletlerin ilgi odağındaydı.
Arkeolojik bulgulara göre Şiraz kentinin mazisi İslam öncesine dayanıyor. Halihazırda New York'un Metropolitan Müzesi'nde saklanan ve bu bölgeden çıkarılan tarihi eserler ve sikkeler Şiraz kentinin Sulukiler, Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde sahip olduğu ihtişam ve azameti yansıtıyor. Bundan yaklaşık 82 yıl önce Taht-ı Cemşid'in doğusunda Hazine adıyla anılan bölümünde yapılan arkeolojik kazılarda İlamiler dönemine ait 30 bin kadar kitabe bulundu. Bu kitabelerin üzerinde Şirazlı işçilerin yaşam alanı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Söz konusu kitabelerin mazisi ise M.Ö. 496 yılına uzanıyor. Bu kitabelerin bulunması ve üzerindeki yazıların uzmanlarca okunmasının ardından Şiraz kenti Hahamenişiler döneminde de var olan bir kent oldu ve bu kentten bazı işçilerin Taht-ı Cemşid'in inşaatında çalıştığı ve maaş aldığı ortaya çıktı.
Gerçi tarihi bulgular Şiraz kentinin mazisinin Hahamenişiler dönemine uzandığını gösteriyor. Fakat kentin İslami dönemdeki ünü ve itibarı da kayda değer sayılıyor. İslami döneminde Şiraz kenti çok gelişti ve 4 dönem başkent olarak seçildi. İlk kez Kameri 4. yüzyılda Deylemiler ve daha sonra Kameri 6 ve 7. yüzyıllarda Atabekiler Şiraz'ı başkent olarak seçti. İncu ve Muzaffer Hanedanları ise Kameri 8. yüzyılda ve ardından Zendiye Hanedanı da Kameri 12. yüzyılda bu kenti başkent yaptı. Bu dönemlerin her birinden Şiraz kentinde çok değerli eserler miras kaldı. İslam'dan sonraki dönemde Şiraz kenti ilim, marifet ve irfan merkezine dönüştü ve medrese ve kütüphane ve cami sayısının bolluğu ile ün yaptı. Bu kentten büyük alimler, şair ve arifler de çıktı. İran diyarının iki büyük şairi Sa'di ve Hafız, Kameri 7 ve 8. yüzyıllarda Şiraz kentinde yaşadı. Bu iki şairin eserleri İran ve dünya edebiyatının en önemli edebi eserleri arasında yer alıyor. Bu arada Şiraz kentinden Sa'di ve Hafız'ın dışında Sibuye, İbn-i Mukaffa, Mulla Sadra, Kutbettin Şirazi ve Şeyh Ruzbehan gibi birçok bilgin, arif, şair ve filozofun da çıktığı ve bu yüzden bu kent Darul İlim olarak adlandırıldığı belirtilmelidir.
Günümüzde de Şiraz kenti İran'ın kuzeyini güneyine ve doğusunu batısına bağlayan en önemli yolların kesiştiği noktada yer alması itibariyle özel bir stratejik önem arz ediyor. Kentin üniversiteleri ve yüksek eğitim kurumları da Şiraz'ı İran'ın en önemli bilim merkezlerinden biri haline getirdiği anlaşılıyor. Fars eyaleti ve Şiraz kentinin çeşitli üniversitelerinde çeşitli teknik, mühendislik, tıp, insani bilimler, İslami ilimler vesaire branşlarında okuyan binlerce öğrenci İran diyarının bu yöresinde çeşitli bilimsel alanlarda yeniliklere imza atılmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden arada bir yöreden yeni bir icat ve ayrıca başta tıp bilimi olmak üzere çeşitli bilimsel alanlarda büyük başarılara şahit oluyoruz. Bugün Şiraz kenti çeşitli organ nakli ameliyatları ile İran'ın en önemli tıp merkezlerinden biri sayılıyor. Yine başta Şiraz olmak üzere Fars eyaletinin genelinde var olan donanımlı hastaneler ve tıp merkezleri, yöre halkı ve çevre eyaletinin yanı sıra başta Fars körfesi, kıyı ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerden de yüzlerce hastaya hizmet veriyor. Fars eyaleti ayrıca son yıllarda elektrik ve elektronik sanayi ve metaloji alanlarında da göz kamaştıran ilerleme kaydeden bir eyalettir. Nitekim Şiraz kenti de çok sayıda elektronik sanayi alanında firmaları ve fabrikalarıyla İran'ın elektronik kutbu haline gelmiştir.
Değerli dostlar, Fars eyaleti ve Şiraz kentinin cazibeleri bu anlattıklarımızla sınırlı kalmıyor. Çok sayıda fabrika, üniversite ve kültürel merkezin yanında Şiraz kenti tarihi eserleri ve kutsal mekanları ile de İran'ın önemli kentleri arasında özel bir yeri vardır. Nitekim bu kent içinde barındırdığı tarihi ve kültürel eserleri yüzünden UNESCO tarafından dünyanın en seçkin kültürel kentlerinden biri olarak seçilmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ötür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında işlediği günahları silmiş olur. Bu sözlerden anlaşıldığı üzere günah yüzünden insan ruhu ve kalbinde ortaya çıkan yaralar namaz ile şifa bulur ve kalplerin pası silinir.
Namazın talim ve terbiye bakımından bir önemli özelliği, insanı gelecekte günah işlemekten alıkoymasıdır. Çünkü namaz, insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir. Ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu, yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki insan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam, İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste, imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor: Yüce Allah, imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz, insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanın maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin 4 duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, İnsanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur: Namazın teşri sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetini ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere de koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,